Kobum'da Çift Kale Sohbet'ten herkese iyi akşamlar. Kobum'da Çift Kale Sohbet'ten bütün dinleyenlere iyi geceler diliyoruz. Tabii çok güzel bir gece olmadı. Sonuçta Chelsea kaybetti. Ben Furkan, burada partnerim Caner'le birlikte size elimizden geldiğince maç hakkında bahsedeceğiz. Ondan önce yeni bir oluşum olduğumuz için biraz süreçten bahsedelim birkaç dakika sizi çok sıkmadan. Öncelikle Chelsea FC Türkiye'nin WhatsApp grubunda bir podcast kanalının mevcuttu. Fakat bunu adminler yoğunlukları sebebiyle devam ettiremediler ve bu işi devam ettirecek birkaç arkadaş başvurdu bizim gibi. Ve benle Caner'e karar kıldılar. Ondan sonra da isim süreci başladı. Biz de Cobham bildiğiniz üzere Chelsea'nin antrenman sahası. Hani her zaman duyduğumuz bir şekilde hani çift kale maç sözünü biz de burada Cobham'da çift kale sohbet şeklinde güncelleyerek böyle bir isimle karar kıldık. Buradan bize bu imkanı sunan bütün adminlerimize ve Enes abiye teşekkürler. Ben Furkan İnce. Böyle bir tanıtımdan sonra sözü Caner'e bırakıyorum. Caner sen de kendinden bahsedebilirsin.
Merhaba, iyi akşamlar öncelikle herkese. Ben Caner Düzgün. Furkan abinin de bahsettiği gibi artık bu Chelsea FC Türkiye'nin podcast bölümlerinde beraber olacağız. Beraber sohbet edeceğiz. Öncelikle Furkan abi de dediği gibi bu imkanı bize veren Enes abiye özellikle teşekkür ederiz ve Chelsea FC Türkiye oluşumuna teşekkür ederiz. Bundan sonra beraber olacağız. Umarım güzel bir şekilde sizlere bir şey katmaya çalışarak sohbetlerimiz olur diyorum.
Evet. Son olarak ekleme olarak da biz aslında bunu milli arada başlatmak istiyorduk. Fakat hem Caner'in hem de benim yaşadığımız bir sağlık problemleri sebebiyle bu kadar 2 hafta kadar geç sürede başlamış oldu. Biz de bugün Man United maçıyla başlıyoruz. Evet Caner, istersen sen başlayabilirsin. Maç
Tabii abi.
hakkındaki genel bir görüşünü alalım.
Tamam, maç hakkında genel bir görüş alırsak öncelikle bizim için pek iyi bir puan kaybı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Biraz da gereksiz ve yani aslında Manchester United'ın bu çok kötü olan sürecinde biz de Liverpool gibi Manchester City gibi kazanarak yolumuza devam etmek isterdik. Ama olmadı. Teknik taktik işlere gelecek olursak en başta ben Michael Carrick'ın geçici teknik direktörünün Manchester United'ın dersine gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum. Yani aslında çoğu kişinin kolay olacağını düşündüğü bir maçtı ama ben bir şüpheyle yaklaşmıştım. Aslında şüphelerim de biraz doğru çıktı. Özellikle ilk 11 açıklandığı zaman hem Bruno Fernandes'i hem Fred'i hem McTominay'i hem de Matic'i gördüğümde o iki kişilik orta sahamızı kalabalıklaştırarak bir avantaj sağlar mı diye düşünmüştüm. Aslında ilk 25-30 dakikada bunu çok net bir şekilde gördük. Hem Kante ve Kovacic'in olmayışı onlardan eksik çıkmamız da bizi özellikle ilk yarı nezdinde gerçekten biraz zorladı. Bir bireysel hatayla gol yedik
Hemen
Furkan abi.
özür dilerim. Hemen burada bir katkı yapmak istiyorum. Belki daha büyük yaşta olan dinleyicilerimiz bunun farkına varacaktır. Carrick de bir orta saha oyuncusuydu ve orta saha kurgusunun nasıl yapılacağını çalıştığı hocalarla da bunu tecrübe edindiği belli. Kalabalık bir orta saha çıkarmış. Matic'i arkada bir bekleyici olarak ve önünde de McTominay ve Fred gibi 2 tane koşucu ve efor sarf eden oyuncuyla. Ben aslında dediğin gibi orta sahada bu kalabalık Bruno Fernandes'i de önlerinde olarak dörtlü bir orta sahayı bahsettiğin gibi Jorginho ve Ruben Loftus-Cheek orta sahasına kalabalık şekilde geride bekleyerek bir defans yapacakları gerçekten belliydi. Ben açıkçası bu maçta 0-0'lık bir skor bekliyordum. 1-1 bitti. Yine berabere bitti ama ben maçtan gol çıkacağını da düşünmüyordum açıkçası. İlginç oldu. Devam edebilirsin.
Yani özellikle bizim defanstan topu çıkardığımızdaki yapı taşlarımızdan biri olan Jorginho çok iyi markaj ettiler. Bunun yanında Loftus-Cheek'i de çok iyi kapattılar. Ve sürekli bizim kenarlara topu atmamıza çalıştılar. Özellikle 25-30 dakika Bu çok işe yaradı ve sürekli stoperlerimiz pas yaptı. Ama ikinci yarıda bambaşka bir oyun oldu. Kötü bir gol yedik. Ardından yardımımıza yetişen bir Aaron Wan-Bissaka vardı penaltıdan. Kötü bir puan kaybı oldu. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğiz. Aslında bazı kişiler Tuel'in değişikliklerde biraz geç kaldığını da söylüyordu abi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ben maçı izlerken de biraz not aldım. Odoi, Ziyeh, Werner ve Ruben Loftus-Cheek özelinde yani biz 4 kişi eksik oynadık. Yani şöyle söyleyebilirim. 7'ye karşı 11 bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Çünkü bu saydığım dörtlü Odoi, Werner, Ziyeh ve Ruben Loftus-Cheek bence maç içerisinde hiç yoklardı. Yani hiç yoklardı derken bir oyun ortaya koyamadılar. Ben zaten arkadaşlarımla sohbet ettiğimde, kendi maç gözlemlerimde de bunu hep dile getiriyorum. Odoi, yani Callum Hudson-Odoi bu takımda gerçekten ne yapıyor? Nasıl forma alıyor? Yani tabii altyapı oyuncusu olmasının bir etkisi var. Ama ben kesinlikle Callum Hudson-Odoi'nin bu seviyenin oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yani bence kaybedilmiş bir 80 dakika oldu. Aşağı yukarı 80. dakikalarda çıktı. Yerine Mount girdi. Bu şekilde.
Yani abi, ben de sana özellikle o ilk hücum üçlüsü konusunda katılıyorum. Ruben Loftus-Cheek konusunda da az önce bahsettiğimiz orta saha kalabalıklığında yapacak çok da bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama bazı karar anlarında onun da çok kötü kararlar verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2-3 pozisyonda maçın sonlarına. Özellikle o Werner'e attığı, yani resmen stopere şut çekti. Oradaki o pas konusunda çok acele etti. O konuda ben de sana katılıyorum. Loftus-Cheek'in iyi bir maç sergileyemediğini. Odoi konusunda gelirsek de bu Odoi 4 yıldır bizle. Yani 16 yaşında, 17 yaşında Bayern Münih 50-60 milyon euro teklif ediyordu. Keşke verseydik de kurtulsaydık.
Keşke Odoi'nin... Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum bu konuda.
Yani keşke o paralarla gönderebilseydik Odoi'yi. Yani şöyle söyleyeyim ben. Bu adam 16-17 yaşında oynuyordu ben izlediğim bazı maçlarında. Yani birazcık bile kendini geliştiremedi. Yani 16-17 yaşındaki hali ondan şu anki çok daha iyiydi. Onu söyleyebilirim net bir şekilde.
Kesinlikle. Ruben Loftus-Cheek konusunda bir ekleme yapacağım. Ben aslında bu adamı çok beğeniyorum. Yani topla olan ilişkisini ve ofansta kattığı etkiyi beğeniyorum. Ama bugün... Yani çok da haksızlık da etmemek lazım. Kaleden çok uzakta oynadı. Yani biraz daha orta sahanın ortasına yakın oynamak zorundaydı. Malum sakatlar, orta saha kurgusu farklı işledi. Bu yüzden belki bu maçlık hani göz yumulabilir, anlaşılabilir. Ama yine de kendi standardının biraz altında kaldığını da söylemekte fayda var.
Ama yani şu Ruben Loftus-Cheek'i kenara bırakırsak da Hakim Ziyech'in bence bu maçta Kovacic ve Kante'nin olmamasından dolayı forma giydiğini düşünüyorum ben. Çünkü belli yani Havertz ve Mount hazır değiller. Ya da bir eksikleri var. Tuel'in bildiği var ki bu yani Ziyeh'i onlar yerine oynatmış. Ama bence Kante ve Kovacic olsaydı yani biz Tuel'den zeki değiliz sonuçta. Onun da Kerrig'in de kalabalık bir orta sahaya çıkacağını düşünmüştür bu muhtemelen. Yani bence yani bu teorim benim. Eğer ki Kante ve Kovacic olsaydı ben bu maça üçlü bir orta sahayla çıkacağını düşünüyordum. Onların eksikleri bizi gerçekten çok kötü bir dezavantaj durumuna soktu. Yani Furkan'a hatırlar mısın ya da dikkatini çekmiş midir bilmem ama Leicester maçında Chilwell çok fazla orta yakın oynuyordu. Yani Chilwell'in olmaması da bizi orta sahada sayı olarak düşürdü ve genel olarak orta saha bence bu maçın kimi kazanacağı ya da kimi kaybedeceği
şunu yani söyleyeyim.
Durumu ortaya kriterde orta saha.
Leicester City maçını başta bahsettiğim gibi rahatsızlığım yüzünden izleyemedim. Fakat dediğin gibi Chilwell çok formdaydı. Bugün yerine oynayan Alonso ki biz seninle daha önce muhabbet ettiğimizde henüz bir kayıt almadan önce ben Alonso'yu çok beğendiğimi ve ayağındaki tekniği yani zekasını çok takdir ettiğimi de söylemiştim. Ama söylediğin gibi Chilwell de farklı tipte oyuncular. Chilwell'in verdikleriyle Alonso'nun verdiklerinden aynı şeyi bekleyemezsin. Bu sebepten ötürü Alonso'nun orta sahadaki direnç yani ortaya koyduğu direnç çok daha zayıf kaldı Chilwell'e göre. Yani sol kanat bekten biraz daha dirençli olmasını bekliyorsunuz. Bu da Chilwell'in olmayışı, bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Alonso'nun da burada bir yarım orta saha oynayışı, orta sahadaki kalabalıklığı, Manchester United'ın kalabalıklığını dediğimiz gibi karşılayamadı. Yani burası da açık bir şekilde gözümüze çarptı.
Genel olarak baktığınız zaman 13 maç bitti abi Premier Lig'de. Ve bu bizim 4. puan kaybı yaşadığımız maç oldu. Bir City mağlubiyeti, Liverpool beraberliği, Burnley beraberliği ve bu Manchester United beraberliği. Şu an biz bir puanla öndeyiz Liverpool'un, yani Manchester City'nin. Liverpool'un da 2 puan gerisindeyiz. Sana şunu soracaktım ben. Acaba biz bu 2 puanı ileride arar mıyız? Şampiyonluk yolunda.
Valla sen şimdi United maçından şöyle bahsettin. Bir puan kaybettik. Ben şunu söylemeliyim ki bence burada Chelsea bir puan kazandı. Gerçekten kötü bir maçtı. Şunu da söylemeliyim. Tabii biz Chelsea FC Türkiye sayfası olduğumuz için merkezi Chelsea'ye oluruz ama benim bu sene izlediğim en iyi Manchester United takımıydı. Yani sadece hücum aksiyonlarında Sancho ve Rashford, özellikle Rashford, yani dikkat ettim buna. 44. dakikada ilk defa adını duydum. Sancho ve Rashford yerine başka oyuncular ya da bunların kendi belirli potansiyelleri ortada olsaydı belki maç daha da farklı olabilirdi. Ben özellikle ilk 35 dakikada Manchester United'ın oynadığı futbolu çok akılcı ve yapılabilecek en iyi oyunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. United yani gerçekten iyi oynadı. Bir puanı kurtardık diyebiliriz. Ha şunu da söyleyebilirim ki hani çok baskın bir atakları ve gol pozisyonları da yoktu. Golleri de tabii Chelsea'nin yani bireysel hatasıyla geldi. Ama dediğim gibi 0-0'ı iyi oynadılar. 35 dakikayı özellikle 40. dakikaya kadar falan puan kaybı olarak değil de kurtarılmış bir puan olarak söylemek de biraz doğru olacak diye düşünüyorum. Ama mutlaka bu puanlar aranacak. Çünkü City çok büyük bir ivme kazandı. Liverpool zaten muhteşem bir oyun oynuyorlar. Şimdi inkar etmek doğru olmaz. Dediğim gibi City'nin de ivme kazanması bizi rahatsız ediyor. Alttan bir yangın geliyor gibi.
Ben de sana katılıyorum abi. Manchester United'ın yani Ole dönemini biraz daha farklı bir şekilde alabiliriz. Çünkü Ole Gunnar Solskjaer'in bir baskı altında çok tecrübeli olmaması olabilir. Ya da vesaire vesaire. Bunu dediğin gibi Chelsea biz kendi merkezimize koyuyoruz. Yani izlediğimiz en iyi United olabilirdi. Ve ben şunu da eklemek istiyorum. Bu maçın kimin kazanmayacağını bence Michael Carrick belirledi Tuchel yerine. Evet, bence bu kesinlikle. Konuda kaybetti. Ve ilk yarıdan sonra ikinci yarıda oyun tam da bizim istediğimiz şekle döndü aslında. Sürekli bir gelgit oyunu vardı ve yani dediğin gibi eğer ki Werner, Odoi ve Ziyech olmasa bizim kendi hücum üçlümüz Werner, Havertz, Mount ya da Werner, Lukaku, Mount. Evet, eğer bunlar olsaydı bu maçı biz kazanırdık. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü ikinci yarı oyun tamamen bizim istediğimiz gibi gelişti.
Yani şundan da bahsetmekte fayda var. Lukaku'nun olmayışı hücum varyasyonlarında, hücumun şekillenmesinde büyük bir eksiklik. Lukaku çok büyük bir faktör. Yani bir Lukaku'yla Werner'in rakipte yarattığı etki aynı değil. Zaten Lukaku girdikten sonra da bu istasyon forvet görevini çok iyi gördü. Yani yaklaşık bir 15 dakika falan oynadı. 82'de girdi uzatmalarla birlikte. 8, 13-15 dakika oynadı ama ben çok memnun kaldım. Werner aslında bugün çok çalıştı ama bilmiyorum. Eksik bir şeyler var. Zaten spikerler de birkaç kere böyle alaya aldılar. 34 maçta 3 gol şeklinde. Eksik bir şeyler var. Olmadığı belli yani.
Yani ben de sana katılıyorum abi. Ama yani şu maçı kazansaydık gerçekten iyi olacaktı. Çünkü Liverpool ve Manchester City bu takımı yendiler. Tabii ki aynı takım değildi bizim oynadığımız takımla. Ama bu maçı kaybetmemiz, puan kaybetmemiz, tabii senin deyişinle puan kazanmış da olsak bu maçı kazanamamamız bizi şampiyonluk olunda umarım bu puanı keşke Manu maçına tekrar dönmeyiz. Yani umarız, keşke demeyiz, umarız. Çünkü Burnley maçında da bir puan kaybı yaşadık. O da gereksiz bir puan kaybıydı, bir konsantrasyon kaybı nedeniyle. Yani umarız bu maçlara dönmeyiz. Umarız.
25 maçlık bir periyot var aşağı yukarı inanılmıyorsam. Yani artık keşke dememek lazım. Umarım dememek lazım. Evet, keşke olmasaydı. Ama artık bundan sonra daha ben daha nasıl söyleyelim, aktif ve olgun bir hücum hattı bekliyorum. Artık yani bir futbol sever olarak her şeyi bir kenara bıraksak Callum Hudson-Odoi'yi görmek istiyorum yani. Gerçekten adam, şunu söyleyeyim yani, rakip savunmayı karşısına aldığında gerçekten ne yapacağını bilmiyor diyebiliriz. Yani az çok herkes futbol oynamıştır, futbola ilgi duyan ve şöyle düşünüyorum. Karşınızda bir rakip varken nasıl geçeceğini düşünemediğiniz anlar olur. Callum Hudson-Odoi bunu sürekli yaşıyor. Yani birebir de bir çalım yeteneği, bir dribbling yeteneği maalesef yok. Ki bence zaten Chelsea'nin de en büyük problemi bu tarz bir oyuncunun olmaması. Burada tabii gözler Hazard'ı arıyor. Mesela yani tabii ki keşkelerle hareket edemeyeceğiz, geçmişe dönemeyeceğiz ama bir Hazard'ın varlığı mesela bugün maçı çözerdi şeklinde düşünüyorum. Senin yorumun nedir bilmiyorum. Hücumdaki yaratıcı oyuncu, çalım ve dribbling atabilen oyuncu kabiliyetinin eksikliği hakkında.
Aslında dün bizim WhatsApp grubumuzda da bu Pulisic ile ilgili bazı yorumlar oldu. Çoğu kişinin artık Pulisic'ten olmaz, o artık bitti yani, ondan bu umudumuz yok gibi yorumlar geliyordu. Tabii onların haklarıydı da. Ama ben de şunu demiştim. Dün kapalı savunmalara karşı en büyük kozunuz dribbling yapan, çalım atabilen, topu taşıyabilen oyunculardır demiştim. Hazard konusuna hiç değinmeyeceğim. Üzülmek istemiyorum çünkü. Ben Hazard benim en büyük idollerimden biridir Thierry Henry ile beraber. O yüzden çok fazla değinmek istemiyorum o konuda. Hazard gibi bir oyuncu
yara olmuş anladığımız kadarıyla.
Yani
yara olmuş. Herkes gibi, yani futbol seven, evet. Futbolu seven herkes, yani bu takım fark etmeksizin Avrupa, Türkiye, milli takım, yani bazı oyuncular bazı takımlarla özdeşleşiyor ve verdiği performans da unutulmaz oluyor. Hazard da öyle birisiydi gerçekten de.
Evet, senin dediğin gibi Hazard gibi bir oyuncunuzun olması, Messi, Hazard, Neymar tarzında oyunu açabilecek bir sihirbazların olması sizi çoğu maçta çok avantajlı duruma getirir. Bizim de dediğiniz gibi yani şu anda o görevi üstlenebilecek tek kişi Pulisic. Onun da Dribble Pulisic'e ihtiyacımız var. Umarım o döner. Yeni Hazard'ımız olur. Umarız aynı forma numarasıyla hak ettiği forma numarasını en iyi şekilde taşır. Umarız. Yani diyebileceğim bu.
Evet. Sözüm bittiyse ben bir şey daha eklemek istiyorum bu konuda. Yani herkes Pulisic konusunda çok iyimser ama ben Odoi'den yani bir en fazla bir tık gömlek üzerinde olduğunu düşünüyorum. Evet, o da çok büyük bir potansiyelle geldi. Ama bence şu an hücum kadrosunda sadece bir isim olmaktan öteye gitmiyor. Pulisic, Odoi, Ziye hala soru işareti ki olmayacak gibi. Yani bunlardan en kısa sürede çıkıp yerlerine çok daha yaratıcı oyuncuların alınması. Bunlar kim olur? Tabii şu an konumuz transfer değil. Ocağa doğru eğer devam edersek ki etmek istiyoruz, orada bunları konuşuruz. Tabii ki transfer gündemi de olacaktır. Ama yani iş çok zor duruyor böyle. Ki az önce de bahsettim. Sancho, Rashford, Manchester United beğenilmiyor. Ki yani beğenilmeyecek kadar da kötü bir süreçten geçtiler ama maalesef bir Sancho, bir Rashford'umuz yok diyorum ben. Ne diyorsun bilmiyorum.
Yani Odoi hakkında haklısın abi ama Pulisic hakkında seni birazcık ufacık bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü tamam, Pulisic için yaptığı şeyler Borussia Dortmund'da olsun, pandemi dönüşü Chelsea'de olsun çok büyük bir potansiyel olduğunu gösterdi ve bu potansiyeli kinetiğe dönüştürebilecek bir becerisinin olacağını da gösterdi. Ama sürekli sakatlandı bu bir buçuk sezonda. Yani onu bir kenara bırakırsak bence Ziyech'in kötü oynayıp oynamamasından daha çok Ziyech'in bu takımda bir rolü olup olmaması daha çok kritik. Çünkü Ziyech oynadığı takımlarda bir pasör kanat ya da bir yaratıcı 10 numara gibi yaratıcı bir oyun kurucu olarak oynuyordu. Ama Tuchel sisteminde bunu yapacak bir rolü yok. Tamamen hücum üçlümüz geçiş oyunlarında etki edebilecek oyunculardan kurulu. İşte bu yüzden ben Ziyech'in bu takımda oynayabileceğini düşünmüyorum. Bu takımda oynayamaması değil, bu takımda oynayacak bir yeri olmadığını düşünüyorum. Ziyech konusunda fikrim bu.
Peki bunun sebebi sence üçlü savunmanın mecburiyeti olabilir mi?
Bence üçlü savunmanın mecburiyetinden daha çok Tuchel'in geçiş oyunu planladığı ve çoğu büyük maçta bu oyuna göre hareket ettiği. Ayrıyeten yani mesela tabii ki üçlü oynamasında bir etkisi vardır. Çünkü dörtlü oynadığınız zaman ileriye bir orta saha daha atma şansınız oluyor. Bu orta saha atma şansınız olmayınca da maalesef Ziyech gibi oyuncuları kaybediyorsunuz. Ama ben yani Ziyech mi yoksa bu üçlü savunma mı derse ben üçlü savunmanın çok daha iş yapacağını ve üçlü evet. savunmanın ben bu takım için en doğru oyun tarzı olduğunu düşünüyorum ve bunu savunacağım her zaman.
Bu oyuncularla üçlü oynanması lazım ki Thiago Silva belirli bir yaşa gelmiş bir oyuncu. Yani verebileceği arkadaki açıkları Rüdiger ve Çalabah'ın bu hızları ve çeviklikleriyle kapatabiliyor. Bunun yani bu oyuncu kadrosuyla başka bir şey oynamak mümkün değil. Bunu oynayınca da dediğim senin de söylediğin gibi ilerideki hücum oyuncularının bazılarının bench'e gitmesine sebep oluyor. Keşke farklı bir oyun stili oynayabilse. Takımda öyle oyuncular olsa ve dörtlüde Ziyech'i biraz daha yaratıcı, kreatif pozisyonunda görebilsek. Ben de biraz pozisyonun sebebiyle harcandığını düşünüyorum. Ondan daha yani kendisinin verebileceğinden çok daha fazlası bekleniyor kanatta oynadığı için. Bu da biraz performansının aşağıda gözükmesine sebep oluyor diye eklemek istiyorum.
Peki abi. United maçını artık geride bırakalım. Bir birlik bir sonuç. Umarız bundan sonraki maçlarda önümüzdeki maç Watford maçı Claudio Ranieri'nin gelişiyle aslında biraz da yükselen bir grafiği var Watford'ın. Geçen hafta United'ı yenmeleri, ondan önceki hafta Everton'a mağlup etmeleri ve bu hafta Leicester karşısında kötü doğumlayan bir oyun sergilemeleri. Önümüzdeki maç Watford, ne düşünüyorsun Watford hakkında?
Yani tahmin ettiğim sürenin de böyle sonuna yaklaşırken birkaç dakika Watford maçına da değinelim ve o şekilde kapatalım. Güzel bir kapanış olacak. Watford bence çok tehlikeli bir takım. Ranieri de kurt tilki dediğimiz bu adamlardan birisi ki Leicester City ile yaşadığı şampiyonlukta bunun en büyük örneği. Gittiği her takıma kendinden bir şeyler katabilen bir teknik adam. Ayrıca elindeki oyuncu kadrosu da çok iyi. Özellikle bu Emmanuel Dennis Club Brugge'da oynuyordu. Ve onun bu Watford'a geçişi, buradaki verdiği performans gerçekten çok kayda değer. Watford çok tehlikeli bir takım. Kolay bir maç olmayacak ki bence United'dan daha zor bir rakip. Ama oynamayı seven bir takım. United kadar kapanıp çıkmıyor. Biraz daha açık oynayan bir takım. Bu biraz daha Chelsea'nin elini güçlendirebilir diye düşünüyorum. Oynayan takıma karşı siz de oynarsınız. Yani bu en açık bilgili futboldaki. Bu şekilde kısa bir değerlendirme yapmış olayım. Sen de eklemeni yapabilirsin.
Yani tabii abi bu hafta Premier Lig'de hafta içi maçlar olacak. Çarşamba günü maçımız. Deplasmanda oynayacağız. Senin de dediğin gibi gerçekten yani iyi denilecek bir oyuncu kadrosu aslında çok da iyi diyebileceğimiz bir oyuncu kadrosu yok. Ama Claudio Ranieri'nin oynattığı oyuna çok yakın bir oyuncu kadrosu olduğunu düşünüyorum. King olsun, Dennis olsun ve özellikle İsmail Sarr olsun. Ben Ranieri'nin oyununa uyum sağlayabilecek bir kadrosunun olduğunu düşünüyorum.
Ya bu İtalyanlar
zor bir maç olacak.
İtalyanlar elindeki kadrodan verim almayı çok iyi biliyor. Çünkü Conte de Chelsea'ye geldiği zaman da böyle çok aşırı derecede elindeki oyuncu grubundan yüksek verimle şampiyon olmuştu. Bu üst düzey İtalyan teknik adamlar Ancelotti olsun. Mesela şu an Real Madrid tabii biraz konudan dışarı çıktık ama Real Madrid'de farklı farklı oyuncuları farklı farklı pozisyonlarda oynatarak elindeki oyunculardan değişik şekillerde verim almayı çok seviyor. Ranieri de dediğin gibi yani çok üst düzey bir Watford takımı olmasa da elindeki kadroyu iyi harmanlayıp iyi bir iş ortaya çıkartıyor. Kusura bakma böldüm.
Yo, estağfurullah abi. Haklısın. Ben de sana katılıyorum. İtalyanların zaten daha çok iletişimden çok mesela bir Tuchel, bir Klopp o oluşundan daha çok Antonio Conte gibi, Ancelotti gibi daha çok taktisyenlikleriyle öne çıkıyorlar. Ben Ranieri'nin gerçekten Watford'da başarılı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bizim için zor bir maç olacak ama umarım ki kazanacağız. Yeni bir takım. Bu onlar için dezavantaj olacaktır. Ve Tuchel'in iyi bir analizci olduğunu düşünerekten ben Tuchel'e güveniyor ve önümüzdeki maçı da umarım kazanırız diyorum. Eklemek istediğin şey var mı abi?
Buradan Tuchel bizi dinliyorsa ona da söyleyelim ki Callum Watson odayı sevdasından vazgeçsin. Zihni de kanata gömmesin. Bu da bizden bir taraftar tavsiyesi olsun ona.
Peki abi, o zaman bu akşamlık bu kadar diyelim. Seni sohbet etmek güzeldi. Değerli Chelsea Türkiye dinleyicilerim, sizlerle bu akşam beraberdik Manchester United ve Chelsea maçından sonra. Umarız ki önümüzdeki Watford maçını kazanarak şampiyonluk yolumuza en iyi şekilde devam ederiz. Bir dahaki podcast kaydımızda bu olmadı, değiştiririz bunu. Bir dahaki bölümümüzde sizleri bekliyoruz. İyi akşamlar.
Aynen öyle. Artık her maçtan sonra sizinle birlikte olmaya çalışacağız. İmkanlar el verdiğince. Herkese iyi geceler. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.